Balçiçek İlter ve Cenk Girginol ile Kahve Bahane başlıyor.
Herkese merhabalar, Kahve Bahane ile karşınızdayız. Ben Balçiçek İlter.
Merhabalar, ben Cenk Girginol.
Kahve Bahane diye girdik. Bir sürü şey konuşuyoruz gerçekten. Ya geçenlerde aklıma takıldı. Son 10 yılda kahve sosyalleşmenin de başka tür bir yolu oldu diye düşünüyorum. Tabii eskiden de vardı, konuşuruz ama hani şöyle ki paylaşımlık kahve masaları var mesela kafelerde, değil mi? Gençlerin falan bayağı flört ya da iki cilveleşme ya da sosyalleşme alanları oldu. Ben hoşuma gidiyor. Yani onu da bırak, bir kahveni alıp tanımadığın birinin yanına oturduğunda sohbet başlıyor. Falan, değil mi?
Evet, yani daha önce de böyleydi ama son yıllara bakıldığında söylediğin kesinlikle doğru. Böyle o mekanlara ya da o kahvelere özel kahve masaları ve kahveler var paylaşımda. Hmm. 3 katlı latteler, 4 katlı bilmem neler gibi.
Evet.
Ya da çok havalı isimler. Biz bunlara çok, yani bunu tenkit etme adına söylemiyorum ama ilk dönemlerde özellikle şu son yıllarda birazcık daha azalsa da karşısındaki kız arkadaşına hava atmak için ben bir ristretto olayım dediğinde 15 mililitrelik bir şey, ya buna mı ödeyeceğiz bu parayı? mantığı da çıkıyordu. Bu örnekler de var.
Geçenlerde güzel bir hikaye duydum ama söylemeyeceğim kaynağını, ama şöyle ki işte önemli kahve zincirlerinden birinde kahveyi hazırlayan da gençler var tabii haliyle. Ve kahve meraklısı onlar. Sadece para için çalışanlar var ama kahve meraklıları da çok var. Bir tanesi işte karşısındaki kızla cilveleşirken ismini yazmış. Oraya telefonunu yazmış kıza.
Güzel taktik.
Çok güzel ama hoş yani. Yani isterse arar, isterse aramaz falan, ama kızın da hoşuna gitmiş. Aradı mı bilmiyorum ama bence güzel şeyler bunlar. Kahveyi güzel, böyle kullanmak.
Onu tabii farklı şey, sen söyleyince bir anda aklıma geliyor. O zincirlerin içerisinde böyle ismini farklı yazdıranlar var. Hani isminizi yazan Hugh Jackson.
Ya ben
yazıyor. Yani ben, onu duymak istiyor.
Bir şey söyleyeceğim. Ben hiçbir zaman ismimi söylemem oraya. Yani bal çiçeğin ne hallere girdiğini biliyor musun? Yabancı ya da Türkiye, yurt dışında da asla bal diyorum. B-A-L. Bal çiçek mi, rumuz diyorlar sonra.
Çok güzel ama çok
geçmişte güzel. Geçmişte de sosyal aslında alanlarda, değil mi kahve?
Geçmişte de sosyal alanlar. Yani kahvehane kültürü devreye girdiği andan itibaren, ki burada...
Ne zaman Cenk?
Tam 1554, dünyanın ilk kahvehanesinin İstanbul'da açıldığı tarih.
Dünyanın ilk kahvehanesi.
Dünyanın ilk kahvehanesi. Bu çok net.
İstanbul'da.
İstanbul'da, Tahtakale'de. Şu anda Beta Yeniman'ın olduğu alanın içerisinde kahve kavurma, ilk kahve kavurma fırını da var. O alan, o çemberin içerisinde ve o alanda.
Bu arada ne olur Cenk beni götürdü, siz de gidin. Beta Han'ı bir anlatsana tam yerini. Müthiş bir yer orayı. Ne olur görün, sadece kahve değil çay meraklılarının da görmesi gereken bir yer
zaten,
yani.
Ana noktada çay firması.
Tabii.
Beta ve ilgilendiren kısım da şu. Hemen vapur iskeleleri sonra o meşhur her şeker bayramı, kurban bayramında o çekimlerin yapıldığı o şarküteri noktalarından geçer geçmez ilk sahada göreceksiniz.
O kadar güzel ki böyle bir vaha gibi daracık sokakların içinde bir avluya açılıyor. Büyük bir kapıyla birlikte. Çok güzel büyük bir kapı. Etrafını düşünün sevgili dinleyenler. Bir sürü küçük büyük bir avlu düşünün. Etrafında bir sürü dükkan ve bu dükkanların içinde birbirinden ilginç şeyler
tabii,
var.
Tabii baharat dükkanı var, şarküteri var.
Şarküteri var.
Pastane kız, çay dükkanı var, kahve
ve,
dükkanı var.
Ve dünyanın ilk kahvehanesi orada mı?
O bölge ve o alan olduğu düşünülüyor. Kahve müzesi haline de geliyor şimdi.
Senin burası. Desteklerinle gördüm orayı da. Evet,
rica ederim. Yani ben de katkılar yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu alan bizim dünya tarihi açısından önemli. İlk fırının orada oluşu ve onu insanlara ve dünyaya duyurmak o anlamda önemli. Orada markalar ikinci aşamada kalıyor. Bizim için önemli olan ilk kahvehanenin orada açılması ve dünyada da bu birçok kitapta ve kaynakta da altın harflerle yazılmış durumda.
Nasıl mesela toplandıkları zaman sadece sohbet, muhabbet mi, yoksa ne oluyor?
Şimdi onunla ilgili ben son kitapta benim çok önemli bir gravürü var. Bu şu anda İrlanda'da bir müzede sergileniyor. Kimin yaptığı da belli değil. Öyle bir anonim eser. Ve o gravürde ilginç bir kahvehane tasviri var. İlk kahvehanenin olduğu. Burada büyüklerinden sohbet ve nasihat alan gençlerin olduğu bir kısım var. Bir köçek var, oynuyor. Semai ve bir tambur çalıyor.
Bayağı eğlence ya.
Semai kahvehanelerini anlatıyor. Ben onların tercümelerini yaptırmıştım. Birisi mecmua okuyor. Gazete okuyan, gazete tarzında yazılar okuyan var. Alt tarafta ben de çocukluk dönemlerinde kızımla oynamayı seviyordum. Bayağıdır oynamıyorum. Mangala oynuyor.
Ne demek o? Ben bilmiyorum.
Osmanlı'da oynanan bir strateji oyunu, taşlarla oynanan.
Öyle mi? Dama öyle, gibi falan
dama
mı?
Dama gibi, aynen öyle düşünmek lazım. Özel çukurları olan bir taktiksel oyun.
Vallahi bilmiyorum bak.
Ben çocukken oynuyordum. Hatta geçen gün benim masamın kenarındaydı. Şimdi yeğenime gönderdik.
Ne güzel.
Artık o oynasın
ya, çocukluk
diye.
Oyunları kalmadı değil mi?
Baktığın zaman öyle.
Aslında ne kadar kıymetli oyunlar bunlar. Ben mesela bahçede büyüdüm, yani daha sokakta büyüdüm. Dalya diye bir oyun vardı, bilir misin? Taşları üst üste dizersin, atarsın topu, taşlar devrilir, sonra yakan topa döner o. Oh. Anlatabiliyor muyum? Buna dalya denirdi mesela. İstop. Biz sonra yetişkin olduktan sonra hafta sonları yetişkinlerle buluşup istop oynardık, biliyor musun? Ne kadar güzel. Şimdi oynasak ne kadar hoş olur.
Evet, istoplar, yakan toplar. Bizim erkekler arasında lise döneminde oynadığımız uzun eşekler.
Uzun eşekler, evet.
Aman
doğru.
Allah, o kızlara hava atalım diye yıkılmama çabaları.
Evet, hakikaten.
Üstüne bina 70 kiloluk bir adam yıkılamazsın. Yıkılırsan rezil olursun.
Bir de bezirgen başı.
Ha, evet, o da var.
Aç kapıyı bezirgen başı. Ne güzeldi. Vallahi.
O körebeği.
Körebe. Ben bilye de çok severdim. Çok iyi oynardım bana bak. Evet, hiç erkek oyunu değil yani. Biz
ben de
değil.
Vardı ve babam alırdı değil. Böyle özel desenli. Biz
çok güzel. Mavileri severdim ben. Bir de gazoz kapaklarını kaydırırdık.
Evet.
Onları da çok severdim. Vay, bakar mısın?
Biz yaşlandık mı?
Hayır. Sen yaşlandın, bilemem. Yok ya, işin şakası bir tarafa. Dönelim bakalım. Orada kahvehanelerde başka neler var?
Yani birçok şeyin nasıl yapıldığı. O kahvehanelerde çok ince detaylar var. Hatta o kahvehane gravürünün içerisinde bir tane Arap kökenli böyle siyahi bir karakter çizilmiş. Ki ilk kahvehaneyi iki Arap'ın açtığı zaten biliniyor. Ve onları tasvir eden çok önemli bir kahvehane. Bunun karşılığı önemli. Bir, kahvehaneler bir toplanma merkezi. Aynen şu an
sosyalleşme
merkezi.
Ama kadın yok.
Ama kadın yok tabii. İki, kahvehaneler kendi içerisinde sonra türlere ayrılıyor ve ticari kahvehanelere dönüyor. Mahalle kahvehaneleri diye başlıyor. Mahalle kahvehanelerinden ticariye dönüyor. Ne oluyor? Birleşme ne oluyor?
Bir şey soracağım. Oradaki köçekler de erkek değil mi o dönem?
Erkek. Evet. Ve sakalsız, bıyıksız.
Köse.
Ve onlar da o tasvirin içi, gravürün içinde çok net belli ediyor kendileri. Hatta böyle sarıkların üzerinde belirli işaretler var. Şu anda net hatırlamayacağım, tarihi bir bilgi, yanlışlık yapmayayım ama onların dahi bir anlamı var kendi içinde.
Peki. Sonra ticarethaneleri.
Ticarethanelere dönüyor. Yani bu ticarethaneye dönüşünde biz şu anda gene kendi içimize sosyalleşim olarak yapalım. Yani sen bir sektörün içerisindesin, bir iş yapıyorsun, ben de senin de benzeri sektördeyim ve biz burada bir ticareti konuşabiliyoruz aynı noktada. Yani altıncılar, sarraflar.
Buluşma noktası.
Buluşma evet. Noktaları genelde...
Bir tür fuar gibi bir şey aslında
tabii,
değil mi?
İş, ben hep söylerim bunu. Eski Kemal Sunal filmlerine bakın, 76-75'ler kahvehanenin önüne araba yanaşır. İki tane işte inşaat işçisiler, herkes doluşmaya çalışır. Şaban da o kamyonun arkasına gitmeye çalışır. İşte orası kahvehane.
Tabii. Doğru.
Ve oradan elemanlar alınır. Oraya işe giderler ellerinde kazmalarla, küreklerle ya da yapabilecekleri işlerin alet edevatlarıyla ve oradan kim ihtiyaç varsa gider oradan alır.
Şimdi ilk başlarda öyle de sonra kahvehaneler şimdi baktığın zaman işsiz güçsüzlerin mekanı haline gelmiş. Oyun oynanan maalesef değil mi?
Oraya hani... gelene kadar ki bence daha trajedi olan bir olay var. Kahvehane kökeninde kıraathaneyi barındıran bir şey. Yani kıraat etmek, okumakla alakalı.
Aslında.
Kahvehaneler birer kütüphane. Mesela Vizontele Tuğba filmi ilk aklıma gelenlerden bir tanesi. İşte gerçek kıraathanenin olduğu mantık o. Bir kütüphane, aynı anda bir televizyon. Tabii o dönemler için konuşursun.
Varsa.
Aynı anda masalar, çay servisi, kahve servisi, neyse içecek. İnsanlar gelirler, okurlar, bilgilenirler ve tartışırlar. Yurt dışında da kafelerin artmasıyla, yurt içinde de keza edebiyat, bilime. Aynen. Ortamda aynı kişiler toplanıyor. Yani siz çevrenizdekiler de zaten.
Ne zaman bitmiş bu iş? Kitap çıkmış oralarda.
Valla herhalde 80'ler itibariyledir. Herhalde ihtilal sonrası olabilir diye düşünüyorum.
İhtilal ne ağır zararlar veriyor. Bütün ülkelere zaten. Maalesef. Korkunç bir şey ama. Yani şu anda mesela Anadolu'da çok fazla gezdim gazeteciyken. Hep böyle adamlar sabah çıkar kahveye gidiyorum. Hiçbir şey yapmazlar. O kadın çalışır tarlada. İnanılır gibi değil. Ve adam kahvede sabahtan akşama kadar oyun.
Kabul edilebilir bir şey.
Ama böyle biliyorsun. Ya da at yarışı. O hale döndü şu anda kahvehaneler.
Maalesef. Yani ben bunu bir erkek olarak bile ne gururuma ne adamlığa sığdırabilecek bir tanım içinde değil. Kabul edilebilir bir şey değil ama bence bu da dönüşüm içerisindedir. Tabii ki şu anda belki doğudaki bazı köylerde vesairelerde devam ediyor olabilir bu gelenekler ama daha doğrusu gelenek demeyelim.
Yanlış gelenek olur. Değil ya. İstanbul'da da var Cenk, hiç öyle değil. Çok iyileri de var ama kötüleri de var yani. Çoğunluk böyle. Peki ama şimdi düşünüyorum ben tabii Frankofon olduğum için Fransız kahvelerine baktığım zaman revolüsyon bile oradan çıkmış aslında. Evet. Değil mi? Bütün baş kaldırılar. İşte mesela gidersin Paris'e Sartre'ın kahvesini göreyim falan. Değil mi? Sartre burada mı oturdu, ne köşede vesaire gibi.
Şeyde Osmanlı'nın içerisinde Yeniçeri kahvehaneleri oluşuyor sonra. Yeniçeri ocaklarından emekli olanların kurduğu Yeniçerilerin geldiği kahve. En son bütün Yeniçeri ocağının kapanmasına sebebiyet veren ayaklanma ve isyanlar tamamıyla o yönde, o kahvehanede planlanıp çıkıyor ve sonra o kahvehaneler de kapanıyor.
Sana bir şey söyleyeyim mi? Sadece darbeler değil de bilinçli bir şekilde kahveden kitabı ve entelektüelliği kaldırmışlar diye düşünüyorum. Çünkü orası hani düşünce yuvası. Düşünmemek gerekiyor ya hani. Düşünürsen tehlikelisin. O yüzden ben insanları boşluğa sürüklediklerini, işte al at yarışı oyna, al sabahtan akşama kadar kağıt oyna vesaire.
Maalesef dünya düzeninde, belki kapitalist düzende, belki güç sisteminde de ülkelerin yaptığı şeyler de bu, sadece bize değil. Gündemi başka şeylerle meşgul edip düşünmemizi engelleyen. Hatta ben, kusura bakmasınlar ama, televizyon, akşam televizyon programlarının birçoğunun sadece o amaçlı olduğunu düşünenlerdenim ve onun için hiç televizyon
tabii
izlemem.
Canım, tabii.
Yani tamamıyla beni işte bir yarışma programıyla saat 8'den akşam 12'ye 1'e kadar ya da herhangi bir gündem dışı belki 10 dakika tartışarak çözeceğiniz ya da anlaşılabilir bir konuyu 4 saat boyunca sakız çiğner gibi.
Bana söyleme Cenk, kitabını yazarım artık. Hakikaten
yani,
söyleme. Tam
oyunu.
Ciddi bir uyuşturucuya hayır diyorlar. Televizyonların daha büyük uyuşturucu olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Çünkü şöyle düşünürdüm ben ilk gazeteciliğe başladığımda, daha tabii ki idealist bir genç olarak çok şey gördüm. Liderle tanıştım. Çok lidere devam ettim ve hükümetler devrildi. Hükümetler kazandı. Ben de akıllı bir gazeteci olarak hep şeye bakardım. En çok parayı ve ne bileyim şeyi, ödeneği neye ayıracaklar? Hepsi derlerdi ki şeye gelmeden iktidara, en büyük ödeneği biz eğitime ayıracağız. Eğitim çok önemli. Eğitim çok önemli. Çok haklılar. Yani eğitim o kadar önemli ki. Ne zaman bunları ve böyle parti politikalarına girerdi Cenk ve onlar olurdu. Hiçbiri o eğitime, o parayı ayırmadılar. Ne zaman ki hükümet oldular, nereye gitti biliyor musun o paralar? Milli savunmaya. Diyor, burada siyaseti sonlandırıyor.
Efendim, siyaseti sonlandırırken bari keyifli bir konuyla hemen kaldığımız yerden gidelim. Semai kahvehaneleri çok önemli. Ben en çok böyle ilgi duyduğum kısım bende o. Semai kahvehanelerinde böyle eski İstanbul'un, özellikle Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini okuduğunuzda bütün o ciltlerin içerisinde o kahvehanelerin detaylarına varıyorsunuz. Mesela ne bir tanesi? Akşamları kurulduğunda, ben mesela Atademir'in bir filmi vardı. Osmanlı'yı anlattığı, padişahın olduğu, ismini hatırlayamadım. O filmde akşam tedbirli kıyafetle gidip böyle bir orası kahvehane, meyhane değil orası.
Evet,
çok ince
doğru,
bir detaydır.
Doğru.
Herkes orayı meyhane zanneder.
Evet.
Böyle Sezen Aksu benzeri birini hatırlıyorum şu an. Bir şarkı söylüyor. Evet. Bu kız da iyi olacak gibi böyle bir espri yapıyordu.
Kahvehane.
Orada kahvehane orası. Ve koltuk kahvehaneleriyle birleşen bir yapısı var. Normalde içki verilemez o kahvehanelerde. Aynen. Ama koltuk kahvehanelerinde gizli saklı verilebiliyor.
Ne demek koltuk
kahvehanesi? Yani gizli kahvehaneleri. Bir dönemde yasaklandığı dönemde önleri hep berber dükkanıydı. Berberler önde ama kahvehane yok. Kahvehane arka kapıdan girersin. Yani o tabii seyahatnamelerdeki ve o gizli kitaplarında.
İşte orada olabilir. Düşünceler var çünkü.
Jean Thévenot harika bir şey yazmıştı. 1700'lü yıllarda İstanbul gibi bir kitabı vardı. Okudum ben en son kitabı yazmadan önce. Çok ilgimi çekmişti. Şunu diyor: İstanbul'da nasıl bir nüfus var ve nasıl saçını sakalını kestirecek insan var ki bu kadar berber dükkanı var. Adam orada müthiş bir şeye vurgu yapıyor.
Hani
o da biliyor. Arkası kahvehane bunların. Yani bunlar berberler bir dönem, çünkü bu uzun bir dönem kahvehanelerin yapısındaydı. Sonra bidat denilen kendi vergi sistemlerine geçtiler ve önleri hep berberdi.
Kahvehane ama orada alttan içki de verilirdi, öyle mi?
Yani içki verilirdi demeyelim. Bir iki
ara sıra.
Ara sıra tabii ki bunların.
Ama orada oturup var. Yani hakikaten bir takım şeyler planlanırdı anladım.
Planlanırdı, konuşulurdu. İnsanlar özgürlüklerini ilan ederlerdi. Özgürce konuşurlardı. Kimse duyacak mı duymayacak mı bilmeden.
Başlasak mı berberlerin arkasına kahvehane açmayacak?
Bu kahvehaneler mesela genelde Samatya'da, Kumkapı'da ve Üsküdar Selamsız'da vardı.
Ya ben Samatya'ya hayranım.
Biliyoruz. Üsküdarlı olarak.
Sen bir Üsküdarlı olarak Samatya'ya hayranım. Ya Samatya'da şu Develi'ye mi gitsek?
Aa, olabilir.
Değil mi? Evet ya. Nuri'yi arayalım. Nuri'ye buradan selam olsun. Selam olsun. Bu kadar Develilerle zaten yani Nuri Develi zaten ama Samatya onun için de ayrı.
Onun için ayrı.
Samatya'nın yeri ayrı. Bir de ikinci baharı hatırlıyor musun?
Tabii ki hatırlamaz mıyım?
Yani Türkan Şoray'la yani o işte olduğu yer. Ay gidelim orada bir yemek ye.
Kesinlikle.
Gerçekten evet.
Onların da aile olarak bu arada benim uzun senelerdir tanıdığım, çok da sevdiğim dostumdur Nuri. Senin de keza
öyle. Çok güzel bir aile onlar.
Bir insanın ailesine, babasına, atasına bu kadar bağlı, bu kadar saygılı biçimde biat ettiği diyebileceğim. Çok net.
Hem öyle aileler. Hem de hoşuma giden Nuri de bak burada çok andık. Hakikaten bir gün konuk alalım da gelsin anlatsın bize. Anlasın. O da susmaz İstanbul'u anlatır çünkü bir İstanbul aşığı. Bir taraftan babasına olan saygısı, annesi olan hürmeti vesaire ama kızlarını nasıl yetiştirdiğini de görüyorum ben.
Evet, aynen.
O çocuklar hayatın içinde büyüyorlar. İstanbul'u tadıyorlar, dünyayı geziyorlar falan. Yani hani hakikaten Nuri ile eşine buradan sevgilerimi iletelim.
Bu kahvehanelerde mesela bu ortamların içerisinde maniler ve meddahlar. O manilerin içerisinde böyle Tarkan misali bu gece bu kahvehanede çıkacak deyip fanatiklere gider.
Ne diyorsun?
Bunların içerisinde beni en çok etkileyen şey Çiroz Ali olmuştu.
Çiroz Ali. İnce olduğu için herhalde.
Muhtemelen. Ama Çiroz Ali o kadar manileriyle sesiyle etkilenmiş ki açık ayak metodu denilen tulumbacıların yangın söndürmek için giderken hızlı gitmeleri için kullandığı bir şey var. Metot var. O metotla bak Eyüp'teki cenaze namazına 1 saat 10 dakika kala Bakırköy'den yetiştiriyorlar. Tepelerinde ve beni etkileyen en önemli cümle şuydu. Mahalle aralarından geçerken sadece Müslüman değil, bütün gayrimüslimlerin feryatları ve hıçkırıklarıyla geçti orada cenazesi.
Vay. Görüyor musun?
Bakın bir kahvehanenin ya da insanların sosyalleşmesini sağlayan bir şeyin ne kadar insan hayatına önemli olduğunu bence...
Ne anlatıyordu acaba Çiroz Ali?
Yani muhtemelen o dönemdeki manileri ve meddahları baz aldığında hayatı hicvederek anlattığı ama sesiyle çok büyülediği Çiroz Ali'nin özellikle var. Atışmalar keza aşık atışmalarının olduğu kısımlar. Hani bunlar bizim hayatımızın...
Bir de şeyi düşünüyorum. Geçenlerde ben Vikinglerin hayatını da seyrediyorum ve seviyorum da. Birazcık tabii masalımsı noktalar ama şöyle ki Vikinglerde yani sonuçta dönemin şartlarını düşünsene. Sosyal medya yok. Gazete maste yok. Bir şey yok değil mi? Birilerinin anlatması lazım hikayeleri, evet. Zaferleri, kahramanları. O bir anlatıcı yoksa sen yoksun, öldün zaten yoksun, demektir. Tabii. Çok ilginç. Savaşlarda birilerini mutlaka sağ bırakırlarmış ki git anlat diye.
Evet.
Sonra çok ilginç bir sahne. Orada diyor ki işte orada da toplanıyorlar yani Vikinglerin yerinde. Biri de anlatıyor. Kahraman diyor ki bana bak doğru anlat. Bu böyle diyor. Anlatıcı değiştiriyor. Peki diyor bunu. Ona da tabii hiciv miciv bilmem. Çünkü diyor bu kalacak sonra. Şimdi sen anlatırken Çiroz Ali'yi onu düşündüm. Yani sultanları düşün. Gravürlerden falan biz bir şey bulamayız ki. Yani yazılı metinlerden ya da anlatıcılardan duyuyoruz aslında.
Duyduğumuz zaten şeyler bunlarla alakalı.
Yani kesin. O anlatıcıya çok ihtiyaçları var ya. Düşünsene sosyal medya yoksa hadi girdik bakalım şurada paylaştık.
İyi gene düşünmüşler. Yani en azından gelen birçok bilgi var ama gelmeyen de birçok bilgi vardır muhtemelen.
Tabii.
Birilerinin bir şeyleri yazarak bırakması ya da anlatması o anlamda hani Vikingler gibi önemli.
Yani şöyle ki senin isminin yaşaması için anlatıcı lazım.
Kesinlikle. Ne? Ama değiştirmemesi lazım. İyi bir anlatıcı.
Değişebilir de biliyor musun? Hani katlanabilir, şey de bilir.
İyi anlamda diyorsun.
İyi anlamdaysa, kötü anlamdaysa fecaat. Ama sana şöyle söyleyeyim. Mesela çok kuvvetli veya sert zalimleri anlatanın da abartılarak anlatılması da biraz kahramanlığa etki galiba değil mi?
Evet.
Yani her şey pazarlama arkadaşım.
Kesinlikle.
Nasıl pazarladığınla alakalı her şey. Bugünlük bu kadar diyelim mi? Diyelim. Haftaya kahve bahanede yine buluşmak üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkürler. Haftaya buluşmak üzere.
Balçiçek İlter ve Cenk Girginoğlu'la kahve bahane bitti.